Ayrım 20.
O vakit millet birbirine bağlıydı. Birinin öküzü yoksa toplanıp tarlasını sürüp ekiveriyorduk. İmece gibi yardım ederdik birbirimize. Evine de yardım ediyorduk, çiftine de. O zaman böyle iyi adetler vardı. Şimdi kimse kimseyi görmez oldu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bir yemeniyi 15 sene görmedik. Çarık giyerdik. O da kurudu mu ayağına vururdu. Muhacirlik çok zordu. Yokluktan, açlıktan çok ölen oldu buralarda. Binbir zorlukla ev kurduk, kurmadık derken 1939'da bir deprem oldu. Yaptıklarımızı yerle bir etti. Yeniden yaptık, çattık. 1942'de bir deprem daha oldu. Her şeyimizi bir daha yıktı. Yıkılanı sağ kalanlarla yeniden yaptık. İnsan yeşil çimen gibi. Muhacirlik rezilliktir. Geldik Erbaa'ya, geldik buraya. Yerliler bizden korkuyor. Mahluklar gelmiş, adam yermiş. Mahluklar gelmiş, adam yermiş diye aşağılıyorlar. Hor bakıyorlar bize. Bir Recep Ağa vardı, Kuşluk diye bir köye geldik. Çıkmış, çocuğumla, çoluğumla şöyle etrafa bir bakayım demiş. Sokakta gören çocuklar, mahluklar gelmiş, adam yermiş diye kaçarlarmış. Recep Ağa dönüp geldi yanımıza, başladı ağlamaya. Yahu dedi, bu ne mesele böyle? Köyün bütün çoluğu, çocuğu, adam yiyen mahluklar nasıl diye hem bize bakar hem de bizden kaçar. Biz nereye geldik? Niye geldik? Nedir bu dünyanın hali böyle? Böyledir, zordur, rezilliktir muhacirlik. Çalıştık, çabaladık, devletin verdiği araziyi işledik. Sırtımızda Dazlı Dağı'ndan kereste taşıdık. Tütün ektik, mısır ektik. Tarla aldık, ev yaptık, yıkıldı, bir daha yaptık. Tekrar yıkıldı, tekrar yaptık. Ölen çok oldu. Kalan sağlarla devam ettik. Üredik, çoğaldık. Yoktan var ettik. Geldik bugünlere. İnsan yeşil çimen gibi. Nerede bir avuç toprak bulsa yeşerir. Yeşerir yeşermesine ya. Gönlüm hep oraların güzelliğine özenir. Ekim biçmeden gelmişti. Sabahleyin erkenden kalkıp ekim biçmeye gidecekti. Daha fazla yormak istemedik, izin istedik. Oturun, oturun daha sabah çok demesine karşın konuşmayı bitirip ayrıldık. Kız öldürene gelirken kulağımda Salih Tilki'nin "İnsan yeşil çimen gibi" sözleri yankılanıyor. Karanlıkta her yer yeşil çimenle kaplanıyordu. Kız öldürene döndüğümüzde Halit öğretmenin hanımı yolumuzu gözlüyormuş. Gece yarısı oldu, çocuklar uyudu, meraktan çatladım diye sitem etti. Haklıydı. Hacı Bey'e gideceğimizi söylememiştik. Uyuyan çocuklarını kucaklarında indirdiler. Engin'in taksisine doluştuk. Dağ yolundan Feriz Dağ'a dönüyoruz. Halit öğretmen heyecanla Havva ninenin, Salih Tilki'nin anlattıklarını aktarıyor hanımına. Ben ön koltukta susuyorum. Tepeyi aşınca Feriz Dağ'ın ışıkları göründü. Halit öğretmen bir ara sessizleşince hanımı, "Kardeş, aman terörist falan değilsin ya" diyerek soruyla karışık içindeki kuşkuyu dile getirdi. Güldüm. Tabii teröristim. Terörist olmasam, Halit, Engin terörist olmasa gecenin bu saatinde Feriz Dağ tepesinde ne işimiz var? Terörist olmasam ta Almanya'dan kalkıp da buralara gelir, Havva nineyle, Salih tilkiyle konuşacağım diye koşturur muyum? Keşke her terörist benim gibi, bizim gibi olsa. Hep birlikte gülüştük. Gelmişiz. Ayrılırken gece olduğundan çekemedim. Sabah aydınlığında hepinizin fotoğrafını çekeceğim. Şimdilik iyi geceler. İnşallah teröristler gece kapınızı çalmaz. Çalan olursa haber verin diye şakalaştık. Veririz veririz diye gülüşerek evlerine gittiler. Gece bir vakit gözlerime uyku girmedi. Nedir bu böyle? Yunanistan'da, Vraşno'da, Vatalakos'ta ve diğer yerlerde kimse bana "Sen terörist misin? Sen şu musun, bu musun?" diye sormaz, kuşkulanmaz, korkmazken neden kendi yurdumda, kendi insanlarım her adım başı soruyor, kuşkulanıyor, başlarına bir iş gelmesinden korkuyordu? Nedir bu dağ taşı, kadını, erkeği, gencini, yaşlısını saran kuşku ve korku? Ben de korktum kendi ülkemde, kendi insanlarımın korkusundan. Bu sorular, bu korkular, bu düşüncelerle sağıma döndüm, soluma döndüm. Güzel günleri, korkusuz yaşanılan günleri düşledim. Köy uyumuştu. İndim Taşova'ya. Yeşil ırmak akıyordu. Bıraktım kendimi akıntıya. Köprüleri, bentleri geçtim. Denize karıştım. Dalgalar beşik gibi sallıyordu beni. Aydınlık bir gündü. Ölmeden bir kere olsun memleketimizi göreydim diyenleri, Nazmi Önal'ı, Salih Korucu'yu, Tahsin Gider'i, Havva Nine'yi, Salih Tilki'yi duyup da beni de götür diyenleri doldurdum otobüse. Bütün köylüler, oğullar, kızlar, gelinler, çoluk çocuk bizi uğurlamaya gelmiş. Bir neşe, bir sevinç. Sür şoför Honaz'a dedim. Varıverdik Honaz'a. Gülistan Çeşmesi'nin başında durduk. Duyan geldi, duyan geldi. Murtaza Acar'ı, Mustafa Akan'ı, Tahsin Özkan'ı, Goca Abbas'ı, Galip'in Süleyman'ı, Rıza Yeşilyurt'u bindirdik otobüse. Baktım otobüste daha boş yer var. Anamı babamı da bindirdim. Honaz ayaklanmış. Ne kadar dolmuş. Taksi, kamyon, traktör varsa arkamıza dizildiler. Hüyük yolundan İzmir asfaltına çıktık. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçiler kesti önümüzü. Kimisi dokudukları havlulardan, kimisi ördükleri çeyizlik örtülerden verdi. Götürün oradaki kardeşlerimize verin dediler. Bir alkış, bir alkış yıkılıyor ortalık. Dönüp baktım. Bir ucu Gürleyik'te, bir ucu daha Honaz'da. Sür şoför, uçur bizi Selanik'e, Kozlar'a, İnelli'ye, Köselere, Uçana'ya. Gün mü uzundu, gece mi olmadı? Vardığımızda daha öğlen üzeriydi. Otobüsten inen 70 yıl öncesine döndü. Bir de baktım, hiçbir yaşlı yok. Etrafımda gülüp oynayan, evlerine koşan çocuklar, kızlar, delikanlılar. Yunanlılar nereden duymuşlarsa toplanmışlar. Kimi Sirtaki oynuyor, kimi Zeybek, kimi de Rumeli türküleri çekiyor. Ah, Murtaza Acar asılmış bir Türkiye. Goca Abbas 20 yaşlarında bir delikanlı. Girmiş koluna birlikte söylüyorlar. Sonra bindik otobüse. Rumlar ne bu aceleniz diyor. Acelemiz var. Akşam olmadan Vatolokas'a, Mirsina'ya, Grebana'ya, Vraşno'ya da varacağız. Sür şoför Vatolokas'a. Durduk kilisenin önünde. Duyan geldi, duyan geldi. Vasili, Yani, Petro, Despina abla. Hepsi, hepsi. Feriz Dağlılar, kız öldürenliler sarmaş dolaş oldular. Ah, anam da gencelmiş, babam da. Babam duramıyor yerinde. Anam tutuyor babamın kolundan. Kız ovul delice bencik gibi oldun. Ayıp ayıp koskocaman adamsın diye beyaz dastarının altından babama gene bir şeyler söylüyor. Ama babamın umurunda değil gayrı anamın dediklerine. Babam harmandalı oynuyor kendi başına. Haydi bakalım akşam olmadan Mirsina'ya, Grebana'ya, Vraşno'ya varacağız. Vasili'yi, diğer Feriz Dağlıları alıyoruz yanımıza. Sür şoför Mirsina'ya, Yordan amcaya, sür şoför Grebana'ya, sür şoför Vraşno'ya. Vraşnolu Lazlar haber almış. Ta köyün girişinde karşıladılar. Pınarbaşı çeşmesinde durduk. Vraşnolular iner inmez evlerine koştular. Neşeden, sevinçten yıkılıyor ortalık. Dağlar yankı olmuş, dalga dalga geliyor sesleri. Çevredeki Yunan köylüleri gelmiş, kaynaşmışlar birbirine. Sür şoför, akşam olmadan Castro'ya da varalım. Castro'dayız. Murtaza Acar, ben diyor, Çiçi Papa'yı görmeden gitmem Honaz'a. Halbuki Çiçi Papa duymuş eski çırağının geleceğini, koşup geliyor, sarılıyor boynuna. Sür şoför, akşam olmadan dönelim köylerimize. Vasili'yi, Feriz Dağlıları daha nicelerini alıyoruz yanımıza. Petro, Yordan amca, Kayserli nine, sür şoför, doğru Feriz Dağ, sonra Honaz'a. Vardığımızda akşam oluyordu neredeyse. Önce Vasili indi otobüsten, koştu evlerini buldu, toprağı avuçlayıp avuçlayıp kokluyor, öpüyor, yüzüne sürüyor. Duyan geldi, duyan geldi Amasya'dan, Erbaa'ya kadar. Eriz Baba Tepesi'nde toy düğün kuruldu. Bir ateş yaktılar, Şavkı Dazlı'ya, Boğalı'ya, Yeşilırmağa vurdu. Geceydi zaman, gündüze döndü, çalgılardan, çengilerden ortalık inliyordu. Tık tık tık, tık tık tık. Kalktın mı ağabey? Geç kalıyoruz. Samsun otobüsüne yetişelim. Hay Allah! Sabah olmuş. Güneş pencereden yorganımın üstüne geliyor. Öğretmen Halit Hanım'ı, çocukları, Engin'in annesi, babası, kardeşi hanımı geldiler, fotoğraflarını çektim. Gene gel, gene gel diye el sallıyorlardı arkamdan. Engin bastı gaza, Samsun otobüsüne yetişmek için Feriz Dağı tepesinden Yeşilırmak Vadisi'nin dibine hızlıca inip gittik. Taşova'dan Rize'ye. Samsun, Ordu üzerinden Giresun'a vardığımda güneş batmak üzereydi. Yaz günü uzun otobüs yolculuğu yordu beni. Ayaklarım şişti. Şehri dolaşacak gücüm kalmadı. Giresun Eğitim Fakültesi'nin tam karşısındaki Tepe Otel'e yerleştim. Samsun'dan Rize'ye kadar Karadeniz sahil şeridini 1968 Haziran ayında Isparta Gönen Öğretmen Okulu 5. sınıf öğrencileri olarak yaptığımız yurt gezisi sırasında görmüştüm. Hatta Giresun Kalesi'ne çıkmıştık. Aradan geçen 27 yılda şehirler, kasabalar büyümüş, neredeyse sahil şeridi olmuş. Sabah kahvaltısını 5. kattaki otel lokantasında yaparken kuş bakışı Giresun'u seyrediyorum. Solumda Eğitim Fakültesi, sağımda Giresun Kalesi, karşımda Karadeniz. Fakülte şehrin insanlarını ve motorlu araçlarını alamayan dar sokaklarında sıkışıp kalmış. Bakımsız bir ortaokul ya da taşra lisesi görünümünde. Binaların kiremitleri kırılmış, yerinden oynamış. Karadeniz gibi çok yağmur yağan bir yerde ne olur bu okulun hali? Kalorifer bacasının isi yağmur sularıyla yan duvardan aşağılara kadar siymiş. Sarı boyalı duvarın üstünde kapkara bir ünlem işareti meydana gelmiş. Bu kiremitlerin halini, bu kapkara ünlem işaretini bu okulun yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri, işçileri neden görmez? Bu kentin insanları niçin görmez? Görenler niçin sormaz? Öğrenciliğinde okuduğu okulun bozulan kiremidini, akan çatısını, baca isiyle kirlenen duvarını görmeyen, görecek kadar beyni eğitilmeyen bu gençler, yarın öğretmen olduklarında öğrencilerin bakar kör olmalarını nasıl önleyecekler? Sorular, sorular, sorular. Kendi kendime konuşuyor, düşünüyor, üzülüyorum. Gezdiğim, gördüğüm yerlerde, "Hah, işte, yaptık mı böyle mükemmel, tam yaparız," diyebileceğim işler, gelişmeler arıyorum. Ama tersi çıkıyor karşıma. Kahvaltının tadı kaçtı. Sırtladım fotoğraf makinamı, teybimi, Giresun Kalesi'nin dik yolunu tırmanmaya başladım. Terk edilmiş Rum Mahallesi'nin hüzünlü, viranileşmiş evlerine baka baka, hallerini hatırlarını sora sora en tepedeki Topal Osman'ın anıt mezarına vardım. Gerek Yunanistan'da, gerek Amasya ve Taşova bölgesinde adını sık sık duyduğum Topal Osman'ın mezar taşını okuyorum. Hüvelbaki Giresunlu Feridun oğlu 1883 doğumlu merhum Osman Ağa 1912 Balkan Harbi'ne gönüllü olarak gidip Çorlu Savaşı'nda ayağından yaralanarak sakat kalmıştır. Umumi harpte gönüllü müfrezesiyle karşıt müdafaasında bulunmuş, Koçgiri isyanında, Pontosların imhasında, teşkil ettiği alay ile Sakarya Harbi'ne girmiş, Yunanlıların Akdeniz'e atılmalarına kadar bütün savaşlara katılmıştır. Gösterdiği yararlılıklara karşı binbaşılıktan yarbaylığa yükselmiştir. Sulh'tan sonra Hicaz'a gitmek niyetine, ölüme mani olduğundan kendisine bedel harp arkadaşı Kurtoğlu Hacı Hafız Hacca gönderilmiştir. Hacı Osman Ağa ruhuna Fatiha 1923. Topal Osman'ın mezarından Rum mahallesine doğru bakınca iki kilise görünüyor. Rum evlerinin arasından geçerek yanlarına vardım. Birisi çocuk kitaplığı, diğeri de Giresun Müzesi olarak kullanılıyor. Müze olarak kullanılan büyük kilisenin adı Gogora'ymış o zamanlar. Gogora ile Karadeniz arasında sadece sahil yolu var. İçine girdim, kubbesindeki bir havariyle göz göze geldik. Dışarı çıktım, arka bahçedeki gölgeliğin altına oturdum, Karadeniz'e maviliğine daldım. Gogora canlandı, konuşmaya başladı. Kalimera Gogora. Merhaba, hoş gelmişsin. Hangi rüzgar attı seni böyle? Ege'nin batısına geçtim. Dolaştım Akropol'den Olympus'a. Nasılsın? Nasıl olduğumu görüyorsun. Durumlar nasıl öte yanda? İyiler, özlem içindeler. Selam söyledi Pontoslular, Anadolu Rumları. Bir de Verya Camisi'nin özel selamını getirdim sizlere. Getiren götüren sağ olsun. Buyur diyeceğim ama, deyip sustu. Karadeniz gibi dalgalıydı gözleri. Gogora Gogora değil şimdi Giresun Müzesi. Konuştuk uzun uzun. Gogora üzgün, Gogora neşeli, Gogora umutsuz, Gogora umut dolu. Ne cemaat var, ne zangoç, ne de peder. Pazarları ya da ayda yılda bir çan sesi ister canı dostça. Güneşle denizle yayılırmış çan sesleri bir zamanlar. Büyürmüş büyürmüş duvarlar sesin gittiği yerlere kadar. Artık içindeki yer bile kendinin değil. Ezan sesi duyar günde beş vakit, yalnızca sela sesi istemez. Dayanamaz yüreği ölüm haberlerine. Oradaki camiler nasıl? Farkınız yok birbirinizden. Yoktu zaten. Sustuk. Karadeniz daha yakınımıza geldi. Çakır gözleri gözlerimizde, kulakları sessizliğimizdeydi. Ayrılacaktım. Hoşça kal demek için baktım kubbesine. Sesler duydum dört bir yandan. Sesin içinde atıyordu Gogora'nın yüreği. Artık barış çağrısı olmalıyız biz. Ege'nin iki yakasında. Tüm terk edilmiş duasız tapınaklar gibi. Her yıl, her yıl olmazsa 5 yılda, 10 yılda bir, aynı gün, aynı saatte, burada, orada, dünyanın her yerinde, varlığı işlevinden utanan her tapınak, camileştirilmiş her kilise, müzeleştirilmiş her cami, ana dilinde çağırmalı insanları. Çan sesiyle gelmeli Müslümanlar kiliseye, ezanla durmalı safa, Hristiyanlar camilerde. Herkes ama herkes, her dinden, her dilden baş başa vermeli. Yetmiyorsa diller anlaşmaya, sessizliğin diliyle konuşmalı, sessizliğin diliyle düşünmeli. Yobazlığın tanığı, barışın elçisi olmalıyız. Ne kin kalır, ne kör dövüşü. Durulursa seller sevgi denizinde. Haydi sağlıcakla git gideceğin yere. Yolun düşerse Veria'ya, Gogora'nın selamını söyle ezansız kalan tüm camilere. Gözlerinden hüzün damladı, dalgalandı Karadeniz, ıslandı kalemim. Ayrıldım Gogora'nın yanından, arkama bakamadım. Giresun kitaplığına geldim, Topal Osman, Karadeniz Rumları, Pontuslar üzerine bilgiler aldım. Kitaplıkta çalışan Halil Akkaya kaynak bulabilmem için çırpındı. Ancak bir iki yazı bulabildim. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Cumhuriyet'in 10. yılı vesilesiyle yayımladığı yıllıktaki bir yazı ilginçti. Ziraat Bankası Müdürü Fahri imzasıyla yayımlanan Giresun Halkı ve İstiklal Savaşı'ndaki hizmetiyle İnkılabımıza Karşı Vaziyeti başlıklı yazıda aynen şöyle yazıyordu. Giresun halkının kahvesi Türktür. Evvelce Rumluk iddiasında bulunanların hepsi aslen Rum değildi. Bunların çoğu binlerce yıl evvel buralarda yaşayan ve o zamanlarda mevcudiyetleri uğrunda Yunanlılarla, Romalılarla çarpışan Türklerin torunlarıydı. Pont'un eski kralları tarafından Yunanlıların harfleriyle bazı adetlerinin ve ananelerinin kabulünden, daha sonraları da aralarında Hristiyanlığın intişatından dolayı bu zavallılar Yunan harsının tesiri altında kalmışlar. Kendilerini hakikaten Yunanlı sanmışlardı. Aynı memlekette aramızda asırlarca refah ve saadet içinde yaşayan ve evvelce kendileri Hristiyanlığı kabul ettikleri için bizi yadırgayan bu ırktaşlar, öz kardeşlerimiz dahi olsalar artık kendileriyle beraber yaşayamazdık. Ve artık bunlara hiçbir zaman bir vatandaş diye itimat edemezdik. Sayfa 307-308. Demek Pontus Rumları Türklerin aldatılmış torunlarıymış. Giresun kitaplığında ancak Pontusların gerçek kimliklerini öğrenebildim. Başkaca bir arşiv, araştırma, belge bulamadım. Bu kadar bilgi bile yeterliydi bazı gerçekleri anlamaya. Zaman geçirmeden Rize'ye hareket ettim. Her yer yeşilin yüzlerce çeşidiyle bezenmiş. Çay bahçeleri bayırların kucağında hünerli ellerin işlediği oyalara benziyor. Doğanın ve insanın emeğinin bu güzelliğini seyre doyum olmuyor. Rize'ye vardığımda şehri dolaştım. 27'den önce oturup denizi seyrettiğim yerler şehrin içlerinde kalmış. Büyüyecek yer bulamayınca kent denize doğru yürümüş. Geceyi öğretmen evinde geçirdim. Rize'den Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a gitmem gerekiyordu. İstanbul'da kayalardan gelmiş olan İbrahim İşler ile Vraşnolu Refet Özkan'la görüşecek, sonra da İzmir'e Çirkince'yi görmeye gidecektim. Rize'den Ankara'ya otobüs yolculuğunu gözüm almadı. Trabzon'dan Ankara'ya hava yoluyla gitmeyi daha sağlıklı buldum. Uçak biletimi ayırttım. Dolmuşla Trabzon'a dönüyorum. Seyrine doyamadığım güzellikleri bir daha göreyim diye en öndeki tek kişilik koltuğa oturdum. Şoförün kalkış vitesini takan eli daha direksiyona gelmeden teybin düğmesine bastı. Cırlak, kulağı cırmalayan mekanik bir ses içeriği kapladı. Şoför yolcu kapmak için diğer dolmuşlarla yarışıyor. Hatalı solluyor, hızlı kalkıyor, kemer falan yok. Başımı ön cama çarpmamak için elimi torpido gözünün üstüne dayadım. Doğa güzelliğini falan görecek halimde kalmadı. Kasette bir erkek sesi bağırıyor. Vatan için canımı veririm, ezan için dünyaları yıkarım, Türklük için dünyaları yakarım. Peşinden, Giresun, Trabzon, Rize, kazanın dibi kaynar, birlik olalım birlik. Peşinden, Trabzonlu Nazmiye, yalan söyleyemezsin. Öptüm, dişledim seni, oh oh oh, artık evlenemezsin. Peşinden, Türkiye, Türkiye, Türkiye, Türkiye'm bölünemez, yan bakanı yakarım. Kasetin ön yüzü bitiyor, çeviriyor arkasını. Kimseden bir ses çıkmıyor. Ha vurdu, ha vuracak. Kazasız belasız bir varsak Trabzon'a. Tek istediğim bu. Şoför bey, teybinizin sesini biraz azaltamaz mısınız? Kaseti değiştiremez misiniz? Kafam zonklamaya başladı diyebildim. Sert bir bakış attı yüzüme. Zonklayan kafa iyidir bey diye bir ses çıktı dişlerinin arasından. Trabzon'a kadar eli teybin düğmesine değmedi. Kayalarlı İbrahim İşler. Geçen yıl 50 kişilik arkadaş grubuyla Güney Fransa'ya geziye gittik. Otobüs yolculuğu uzun sürdü. Arka koltuklarda yarenlik ediyoruz. Nasılsa söz döndü dolaştı Yunanistan'a geldi. Ben Binoğlu'nun kızlarının çeyizinden, Baba Yorga'dan söz ettim. Yunanistan'a gittiğimi, Honazlıları, Denizlileri aradığımı ama bulamadığımı anlattım. Yan koltukta oturan Emine Başar içten bir ilgiyle karşıladı. Anlattığınız olay, aradığınız Rum komşunuz beni çok etkiledi. Sanki kendimi arıyormuşum gibi oldum. Benim de tüm ailem, akrabalarım mübadelede Selanik'in kayalar kazasından gelmişler. Babam Vahit Selçuk, amcamlar, dayılarım, büyüklerim yıllarca oraları anlattılar bize. Ben oraları görmedim ama görmüş gibi büyüdüm. Yunanistan'da doğup büyümüş olan yakınlarımdan çoğu öldü gitti. Mübadeleyi görenlerden ve iyi bilenlerden İbrahim ağabey İstanbul'da yaşıyor. Belki yollarda Denizlilere rastlamıştır. Size yardımcı olabilir. Türkiye'ye gitmeden önce Emine Başar'ı Bochum'daki evinde ziyaret ettim. Duvarlarında seçkin Türk ressamlarının orijinal tabloları bulunan, bir resim galerisini andıran geniş mermer salonda Emine Başar, eşi Profesör Yavuz Başar'la birlikte oturup konuştuk. Emine Hanım babasını, babasının anılarını anlattı. Babam Vahit Selçuk, Balkan Harbi'ndeki kaçış sırasında vefat eden annesini kendi elleriyle gömmüş yolda çamura. Bir süre sonra geri dönmüşler. Babam Selanik'e çalışmaya gitmiş. Tütün işlerinde çalışmış yıllarca. Selanik'in kültür yaşamından gıdasını almış. Çok kültürlü, hoşgörülü, aydın bir kimseydi. Doğayı ve çiçekleri çok severdi. Erbağ'daki fabrikamızın ve evimizin bahçesini rengarenk çiçeklerle süslerdi. Benim ve ailemizin üzerinde babamın eşsiz bir yeri var. Çocukluğumda, gençliğimde çok yönlü okumama, sanatı sevmeme babam yardımcı oldu. Babam köyünden 24 yaşında ayrılmış. 50 yıl sonra oğlu Cafer Selçuk, torunu Doktor Yalçın Yavuzer'le birlikte kayalara evlerini görmeye gittiler.